Ayrım 26, sayfa 224. 40. kısım. Kapı bu kez aralıktı. Nymans doğruca sağa saptı ve camlı verandaya çıktı. İçerisi loş ve sessizdi. Optik cihazlar saldırgan silüetler gibiydi. Tabancasını kılıfından çıkardı. Elde silah, odayı boydan boya araştırdı. Kimse yoktu. Sadece yerde dans eden, yarı saydam duvarlardan süzüp giren ağaç gölgeleri vardı. Asıl eve döndü. Gölgelere bürünmüş bekleme odasına bir göz attı. Sonra bir şemsiyelikte fil dişi ve boynuz saplı bastonların bulunduğu mermer kaplı hole girdi. Masif mobilyalarla dolu, ağır duvar kağıtlarıyla kaplı salonu, sonra da cilalı ahşap yatakların bulunduğu eski odaları dolaştı. Kimse yoktu. Herhangi bir boğuşma izi de, kaçış belirtisi de. Nymans elindeki MR-73'ü bırakmadan üst kata çıkan merdivenlere yöneldi. Cila ve püro yaprağı kokan küçük bir yazıhaneye girdi. Yıpranmış bir kilim üzerine bırakılmış yumuşak derili parlak kilitleri olan valizleri gördü. Biraz daha ilerledi. Burası insanı öğürtecek kadar tehlike ve ölüm kokuyordu. Oval bir pencereden şiddetli rüzgarla sallanan ağaçların tepelerini gördü. Düşündü, bu pencerelerin verandanın damına, camdan dama hakim olduğunu anladı. Ani bir hareketle pencere açıp gözlerini saydam çatıya dikti. Damarlarındaki kan donup kaldı. Yağmurun renklendirdiği kare camlar boyunca Çerniçi'nin camın dalgalanması yüzünden buruşmuş gibi duran aksi görünüyordu. Kollar açık, ayaklar bitişik, çarmıha gerilmiş gibiydi. Aksi yeşilimsi bir guvaş gölü üzerine vuran bir kurban. Nyman'ın gırtlağına sessiz bir çığlık düğümlendi. Aşağıdaki görüntüye bakıp asıl cesedin nerede olduğunu bulmaya çalıştı. Birden optik yanılgıyı fark etti ve başını pencereden çıkardı. Binanın cephenin yukarı bölümlerine baktı. Ceset pencerenin biraz üstüne asılmıştı. Islak rüzgarda Edmund Cherniche'nin cesedi korku verici bir süs gibi evin duvarına tutturulmuştu. Komiser pencereden çekildi, küçük yazıhaneden çıktı, dar ahşap merdiveni tırmandı, sendeledi, çatı arasına çıktı. Yeni bir pencere, yeni bir pervaz, oluklara ulaştı ve maktul Edmund Cherniche'nin cesedini yakından görme fırsatı buldu. Cesedin gözleri yoktu, oyulmuş göz çukurları yağmurlu rüzgarın altında açıktı. İki kolu da iyice açıktı, kanlı bileklerden başka bir şey görmüyordu. Ceset sıkı ve yanık etleri kesip parçalayan parlak ve burgulu tellerle tutturulmuştu. Yağmur kırbaç gibi şakaklarına vuruyordu. Nymans yeniden düşündü. Remy Callions, Philippe Setris, Edmund Cherniche. Emin olduğu her şey sağanaklar halinde aklına geliyordu. Hayır. Cinayetler bir yüz ya da bir vücut arayışında olan çılgın bir eşcinselin işi değildi. Hayır. Burada söz konusu olan kurbanlarını öfkesinin rastlantısıyla seçen, seri cinayetler işleyen bir katil değildi. Bu cinayetleri işleyen mantıklı bir katil, bir amaç uğruna kimlikleri, biyolojik imzaları çalan bir hırsızdı. O amacı da intikamdı. Tutunduğu yere bırakarak yeniden çatı arasına çekildi. Ölümün evinde sadece Nymans'ın nabzı duyuluyordu. Aramanın sonuna gelmediğinin farkındaydı komiser. Bu kabusun son aşamasını biliyordu. Joyce Snow'un cesedi burada, evin bir yerinde saklıydı. Öldürmeden birkaç saat önce Cherniche de onu öldürmüştü. Nymans her odaya, her girintiye, her eşyaya baktı. Mutfağı, salonu, yatak odalarını alt üst etti. Bahçeyi kazdı, ağaçların altındaki kulübeyi boşalttı. Sonra zemin katta merdiven altındaki renkli kağıt kaplı kapıyı buldu. Ani bir hareketle kapıyı zıvanalarından söküp attı. Mahzeni açılıyordu. Bir taraftan olanları yeniden düşünürken bir yandan da dikkatle basamaklara indi. Gecenin 11'inde tişört ve külotla yakaladığı doktor kanlı bir operasyonu, Joyce Snow'un cinayetini yeni bitirmişti kuşkusuz. Telefonun fişini çekmesine neden de buydu. Komiserin Çin yapımı kalemliğinin içinde gördüğü şişlerden biriyle genç teğmeni öldürmüş, sonra da muayenehanesini kendi deyimiyle düzeltmek zorunda kalmıştı. Yeni bir takım giymesinin, valizlerini hazırlamasının nedeni de buydu. Nymans kasvetli işini henüz bitirmiş bir celladı sorguya çekmişti farkında olmadan, her zamanki körlüğü ve aptallığıyla. Mahzende kemerler, örümcek ağlarıyla kaplı demir kafesler, yüzlerce şarap şişesi vardı. Koyu renkli diplik kırmızı mumlu toprak renkli etiketli şişeler. Mahzenin her köşesini aradı. Fıçıları yerinden oynattı. Demir kafeslere çekti. Üst üste yığılı şişeleri dağıttı. Yerdeki şarap birikintilerinden sarhoş edici bir koku yayıldı. Ter içinde tükürüp haykırarak çalışırken sonunda elini iki demir kapakla kapatılmış bir bölüme buldu. Kilidi kırıp kapağı açtı. Döşemede açılmış bir çukurun dibinde Joyce Snow'un cesedi beline kadar kapkara ve asidimsi bir sıvının içine gömülü bir halde duruyordu. Çevresinde yüzden yeşil plastik şişeler vardı. Kimyasal miyasmalar korkunç görevlerine başlamış, cesedin dokularına saldırmaya, kemirerek ağır ağır hümeroller çıkarmaya, bir zamanlar Grenoble'da cinayet masasında temin olan Eric Joyce Snow'un fiziki varlığını yok etmeye girişmişlerdi. Genç adamın komisere dikili gözleri bu berbat mezarın dibinde parlıyordu. Nimes geri çekilip korkunç bir çığlık attı. Göğüs kafesinin genişlediği kaburgaların bir şemsiyenin telleri gibi birbirinden ayrıldığını hissetti. Şişe raflarına tutunarak bağırsaklarını, öfkesini, pişmanlıklarını şarap birikintilerinin içine kustu. Bu şekilde ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Alkol kokuları içinde, asit dumanları arasında. Ne var ki kafasında yavaş yavaş kabaran siyah ve zehirli sular gibi Giosno'nun katiliyle hiçbir ilgisi olmayan ama Guerno'daki seri cinayetlerin üzerine yeni ve bambaşka bir ışık tutan asıl gerçek canlandı. Mark Costas, üç cinayetin her birinin ortak noktası olan üç malzeme arasında akrabalık ilişkisini koymuştu ortaya. Su, buz, cam. Nimes şimdi önemli olanın bu olmadığını anlıyordu. Önemli olan cesedin genel durumuydu. Remy Kalyanis'in cesedi nehirdeki aksi sayesinde bulunmuştu. Philippe Setris buzlardaki aksi. Edmund Charnich'i cam çatı üzerindeki aksi sayesinde. Katil cinayetlerini öylesine ustaca sahneliyordu ki cesedin kendisinden önce aksi görülüyordu. Bunun anlamı neydi? Katil görüntüleri çoğaltmak uğruna böyle bir zahmete neden giriyordu? Nimes bu stratejinin amaçları konusunda bir fikre sahip değildi. Ama bu benzerlik, bu yansımalar cesedi tüm kimliğinden, tüm özelliğinden yoksun bırakan bu göz ve el hırsızlığı arasındaki bir ilişki olduğunu seziyordu. Temizli olmayan bir mahkemenin verdiği hükümlünün varlığını tamamen yok eden cezası. Vücutların herhangi bir belirleyici işaretten mahrum olması, birer yansımaya indirgenmesi için bu insanlar ne yapmış olabilirlerdi? 8. Bölüm 41. Kısım Guerno mezarlığı Sarzak'takine benzemiyordu. Beyaz mermerden sütunlar karanlık çimenlerin üzerinde simetrik iceberg'ler gibi sıralanıyordu. Haçlar da meraklı silüetler gibi parmak uçlarına dikilmişti. Buradaki tek düzensizlik ölü yapraklardı. Zümrüt dişili çimenler üzerinde sarı fırça darbeleri. Karim Abdov mezarın arasında ilerliyor, sabırla düzenle mermerin taşını ya da demirin üzerine kazınmış isimleri kitabeleri okuyordu. Şimdilik Sylvian Harold'un mezarına rastlamamıştı. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da soruşturmanın bu son saatlerde aldığı keskin dönemeci düşünüyordu. Bu kente olabildiğince çabuk gelmiş, bu amaçla da bir Audi'ye el koymaktan çekinmemişti. Nimes'in soruşturma dosyasının tüm ayrıntıları okuyup ezberledikten sonra kendi dosyasının önemsizliği karşısında umutsuzluğa kapılmamak için kendini zorlaması gerekiyordu. Bir okulun soyulması ve Sarzak'ta bir kabre girilmesi, bir ailenin trajik kaderi gözler önüne serilmişti. Üstelik bu kader şimdi de Guerno'daki seri cinayetlerle ilgili olabilirdi. Sertis'in kişiliği iki olay arasında bir eksen görevi görüyordu. Karim kendi yolunda sonuna kadar gitmeye, adamın başka ilişkilerini, diğer bağlantılarını bulmaya kararlıydı. Gözlerini en fazla kamaştıran bu döne döne inen spiral değildi. Asıl önemlisi Pierre Nimes'in Cannes Excursus seminerleri sırasında etkisinde kaldığı bu komiserin yanında çalışmasıydı. Aynalar ve atom kuramının polisi. Sokakların, şiddetin öfkeli ve zorlu adamı. Yeraltı dünyasında kendine haklı bir ün edinen ama denetlenemez karakteri ve psikolojik şiddet krizleri yüzünden kenara çekilmek zorunda bırakılan parlak bir polis. Bu yeni işbirliği bir türlü aklından çıkmıyordu. Gururluydu kuşkusuz. Çok da heyecanlı. Asıl önemlisi onunla karşılaşmadan daha birkaç saat önce Nimes'i hatırlamış olmaktan oldukça rahatsızdı. Mezarlıktaki son ağaçlı yola da baktı. Sylvian Harold'dan en ufak bir iz yoktu. Bir tek iki bitkin kolunun taşıdığı şapel görünümlü yapı kalmıştı, göz atmadı. Ölü yakma yeri krematoryum. Hızlı adımlarla binaya yaklaştı. Daima her ipucunu takip etme güdüsü. Tepedeki camlardan ışık alan, iki yanı üzerinde isimler ve tarihler yazılı küçük kutucuklarla dolu bir koridora girdi. Sağa sola kısa bakışlar atarak küller salonuna vardı. Posta kutusuna benzeyen küçük kutular duvar boyunca yükseliyor, üzerindeki yazıların ve süslerin farklılığıyla göze çarpıyorlardı. Bazen bir girintinin dibindeki solmuş bir buket, renkli bir palyaço rolü oynuyor, sonra yeniden sıkıcı tek düzelik egemenliği sürdürüyordu. Dipte mermer duvarın üzerine kazılmış bir dua dikkati çekiyordu. Karim biraz daha yaklaştı. Duvarın arasında nemli, kararsız, yüzeysel dalgın bir rüzgar ıslık çalıyordu. Polis teminin bacakları arasında birbirine sarılan, kuru yapraklara karışan ince kireç sütunları vardı. İşte aradığını o zaman gördü. Bir mezar yazısı. Yaklaşıp okudu. Sylvian Harold. Doğum Şubat 1951. Ölüm Ağustos 1980. Karim, Judith'in babasının yakılmış olacağını tahmin etmiyordu. Bu yöntem Fabienne'nin dini inançlarına uygun değildi. Ne var ki onu en fazla şaşırtan bu değildi. Kanını donduran, küllerin konduğu deliğin dibine yerleştirilmiş, çiğ damlalarıyla ıslanmış canlı ve kırmızı çiçeklerdi. Karim çiçeklerin yapraklarına dokundu. Buket taptazeydi. Bugün konulmuş olmalıydı. Topuklarının üzerinde döndü, parmaklarını şıklattı. Bu kovalamaca hiç bitmeyecekti. Abdo, mezarlıktan çıktığı bir nöbetçi, bir bahçıvan bulabilmek umuduyla çevreyi dolandı. Bir baraka ya da kulübe aradı. Sol tarafta iç karartıcı küçük bir kulübe gördü. Pencereden soluk bir ışık yayılıyordu. Gürültü etmeden parmaklıklı kapıyı itti, kendini üst kısmı tel örgülerle kaplanıp dev bir kafese benzetilmiş bir bahçede buldu. Bir yerden güvercin kuğurdamaları geliyordu. Karim birkaç adım attı, gırtlaktan gelen kuğurdamalar arttı. Kanat çırpışları kağıt açacakları gibi sessizliği böldü. Genç teğmen gözlerini kıstı, krematoryumun derinliklerine benzeyen girintilere baktı, güvercinleri gördü. Küçük ve koyu yeşil girintilerde uyuklayan yüzlerce gri güvercin. Polis memuru üç basamağı tırmanıp zili çaldı. Kapı hemen açıldı. ''Ne istiyorsun serseri?'' Adamın elinde namlusu doğrultulmuş pompalı bir tüfek vardı. ''Polis memuruyum.'' dedi Karim sakin bir sesle. ''Kimliğini göstermeme izin verin.'' ''Tabii tabii, gündüz feneri. Ben de kutsal ruhum. Sakın kıpırdama.'' Polis temini basamakları geri geri indi. Hakaret vücudunu elektriklendirmişti. Birini öldürmek istemesi için böylesi hakaretlere hiç de ihtiyacı yoktu aslında. ''Kıpırdama dedim sana.'' diye bağırdı mezarcı. Tüfeğin namlusunu Karim'in yüzüne doğrulturken. Dudaklarının kenarında köpük köpük tükürük vardı. Karim biraz daha geriledi. Usulca adam titriyordu. Arabın peşinden bir basamak indi. Elindeki silahı kötü bir gerilim filminde yabasını vampire karşı kaldıran bir köylü gibi tutuyordu. Arkalarında güvercinler havadaki gerginliği hissetmiş gibi kanat çırptılar. Ağzını burnunu dağıtacağım. Sonra da işte buna şaşarım babalık. Silahın boş. İhtiyar sırıttı. Ya öyle mi? Daha bu gece doldurdum. Belki ama namluya fişek sürmeyi unutmuşsun. Adam bir an tüfeğine baktı. Karim durumdan yararlandı. İki basamağı bir sıçrayışla tırmandı. İyice yağlanmış namluyu sol eliyle itti. Sağ eliyle de glokunu çekti. İhtiyarı kapının pervazına doğru itti. Bileğini pervazın köşesine dayadı. Mezarcı bir çığlık atıp tüfeği bıraktı. Gözlerini kaldırdığında alnının birkaç santim ötesinde otomatiğin kapkara namlusunu gördü. ''Beni iyi dinle salak.'' dedi Karim soluk soluğa. ''Benim bilgiye ihtiyacım var. Sorularıma cevap verirsen fazla güçlük çıkarmadan çekip giderim. Aptal adam rolüne devam edersen işler karışır. Hem de çok karışır senin için. Ne diyorsun?'' Mezarcı başını salladı. Gözleri yuvalarından uğramıştı. Yüzündeki tüm saldırganlık uçup gitmiş. Yerini kor kızıllık almıştı. Karim'in iyi bildiği panik kırmızısıydı bu. Vuruşu gırtlağı biraz daha sıktı. Sylvian Harold, Ağustos 1980, yakılmış, anlat. Harold mu diye kekeledi mezar kazıcı. Tanımıyorum. Karim adamı kendine çekti, sonra yine duvarın köşesine itti. Adam yüzünü buruşturdu, ensesinin hizasında kan duvarı ıslattı. Panik kuş tüneklerine de sardı. Tel örgülerin gerisine mahpus güvercinler şimdi artık bütün yönlere uçuşuyorlardı. Polis teğmenini fısıldadı. Sylvian Harold. Karısı çok uzun boylu, esmer, kıvırcık, gözlüklü. Çok da güzel. Küçük bir kız gibi. Düşün. Adam başını sarsak sarsak salladı. Tamam, hatırladım. Çok tuhaf bir cenaze töreniydi. Kimse yoktu. Ne demek kimse yoktu? Dediğim gibi kadın bile gelmedi. Cesedin yakılması için bana para verdi. Önceden verdi. Ondan sonra kimse onu bir daha Guernon'da görmedi. Cesedi yaktım. Ben tek başıma. Adam neden ölmüş? Otomobil kazası. Maripli otoyolu ve çocuğun cesedinin korkunç fotoğraflarını hatırladı. Trafik terörü. Tekrarlanan, birbirine benzeyen bir nakarat. Abdo parmaklarını gevşetti. Güvercinler spiraller çizerek uçuyor. Tavanı oluşturan tel örgüleri yırtmaya çalışıyorlardı. Bana kanıt gerek. Bu konuda ne biliyorsun? Belladonna'ya giden yolda bir arabanın altında kalmış. Bisikletliymiş. İşe giderken. Şoför içkiyi biraz fazla kaçırmış galiba. Ben... Soruşturma açıldı mı? Bilmem. Her neyse, arabanın şoförü hiç yakalanmadı. Cesedi yol üzerinde tamamen parçalanmış olarak buldular. Karim hayal kırıklığına uğramıştı. İşe giderken dedin. Nasıl bir iş? Dağ köylerinde çalışıyordu. Kristalciydi. Ne demek bu? Yüksek zirvelerde değerli kristaller arayan heriflere öyle deriz. Dediklerine göre içlerinden en iyisiymiş ama hayatını tehlikeye atmakta üzerine yokmuş. Karim konuyu değiştirdi. Neden Guernon'da hiç kimse cenazeye gelmedi? Adam bir idamlığın gırtlağı gibi yanmış boynunu ovuşturdu. Panik halindeki güvercinlerine endişeyle baktı. Yeniydiler. Başka bir köyden geldiler. Taverlay dağlarında. Onun için kimsenin aklına cenazeye katılmak gelmedi. Söyledim sana. Tek bir kişi bile yoktu. Karim son sorusunu sordu. Kutunun kapağının önünde bir buket çiçek var. Kim getirdi? Mezarcının tuzağa düşmüş hayvan gözleri yuvalarına döndü. Güvercinlerden biri omzuna kondu. Çığlığını bastırıp kekeledi. Onun önünde hep çiçek olmuştur. Kim getiriyor diye yineledi Karim. Çok uzun boylu bir kadın mı? Siyah saçlı bir kadın mı? Fabienne Herold'un kendisi mi? İhtiyar başını hızla salladı. Hayır. Peki öyleyse kim? Yaşlı adam sanki dudaklarındaki ince tükürük tabakası üzerinde kayan sözleri telaffuzdan çekiniyormuş gibi tereddüt etti. Üzerlerinden gri bir kar gibi tüy yağıyordu. Sonunda mırıldandı. Sopi Kalyans. Polis teminin gözleri kamaştı. Birden iki dosya arasında yeni bir ilişki ortaya çıkmıştı. Yüzünü Erivinkine birkaç milim kalıncaya kadar yaklaştırdı. Kim? Evet diye hıçkırdı adam. Remy Kalyans'ın karısı. Her hafta gelir. Bazen haftada birkaç kez. Radyoda cinayeti duyduğumda gidip jandarmalarla konuşmayı düşündüm. Yemin ederim. Bilgi vermek için. Belki de cinayetlerle ilgisi vardır. Ben... Karim ihtiyarı tellerin ve kuşların arasına doğru itti. Demir parmaklıklı kapıyı itip arabasına koştu. Yüreği bir gong gibi vuruyordu.